Ayrım 8.
Konu 2. Paranın çeşidi üzerine. Para, bütün malların değerini temsil eden bir işarettir. Bunun için de kullanıla kullanıla bozulmayacak, uzun zaman dayanabilecek, birçok bölümlere ayrılabilecek bir maden olurlar. İşaret rahat rahat bir yerden bir yere götürülsün diye daha değerli bir maden seçerler. Kolaylıkla aynı ayara konulabildiği için bir madeni ortak ölçü olarak kullanmakta hiçbir güçlük yoktur. Her devlet paranın şekli, ayarla ağırlığını garanti etsin, şöyle bir bakışta her ikisini de kolaylıkla anlaşılsın diye üstüne kendi damgasını vurur. Atinalılar maden kullanmasını bilmedikleri için öküz, Romalılar da koyun kullanırlardı. Ne var ki bir madeni para öteki madeni paranın aynı olabilir ama bir öküz bir başka öküzün aynısı olamaz. Dipnot: Herodot bize ilk defa para basma sanatını Lidyalıların bulduklarını söyler. Yunanlılar bu sanatı onlardan almışlar. Nasıl ki para malın değerini belirten bir işaretse, kağıt da paranın değerini belirten bir işarettir. Nitekim kağıdın değeri iyi ise onunla elde edilen sonuç madeni para ile elde edilen sonuçtan farksız olur. Nasıl ki para bir nesnenin işareti ise ve o nesneyi temsil ediyorsa, her nesne de paranın bir işaretidir ve onu temsil eder. Eğer para bir yandan her şeyi iyice temsil ediyorsa, öte yandan her şey de parayı iyice temsil ediyorsa, birbirlerinin yerini tutuyorlar demektir. O zaman devlet zengindir deriz. Yani nispi değer bakımından elimizde bunlardan biri oldu mu hemen ötekini almamız mümkün olur. Böyle bir şey ise ancak ılımlı bir hükümette olur. Örneğin haksızlık eden bir borçluyu kanunlar koruyorsa, ona ait olan şeyler parayı temsil etmezler, paranın da işareti olamazlar. Zorbaların idaresinde olan devlete gelince, orada nesnelerin işaretlerini temsil etmeleri bir mucize sayılır. Zorbalıkla güvensizlik herkesin parasını toprağa gömmesine sebep olur. Şu halde nesneler hiçbir zaman parayı temsil etmezler. Dipnot: Cezayir'de eski bir alışkanlık vardır. Her aile babası toprağa bir hazine gömer. Kimi zaman yasacılar öyle bir ustalıkla hareket etmişlerdir ki, nesneler yalnız çeşitleri bakımından parayı temsil etmekle kalmazlar, tıpkı gümüş gibi para haline alırlardı. Diktatör Sezar, borçluların borçlarını arazi şeklinde ödemelerine izin verdi. Hatta araziye iç savaşlardan önceki değerinin tanınmasını şart koştu. Tiberius, gümüş satın almak isteyenlerin bunu devlet hazinesinden alabileceklerini, ancak karşılığında iki misli değerinde mal mülk göstermeleri gerektiğini ileri sürdü. Sezar zamanında toprak, bütün borçları ödeyen bir para halini aldı. Tiberius zamanında ise 10.000 sesterce değerindeki toprak, 5.000 gümüş sesterce değerindeki paranın yerini tuttu. İngiltere'de anayasa bir borçlunun toprağına ya da gelirine el koymayı yasak etmiştir. Yeter ki borçlunun parası ya da kişisel geliri bu borcu ödeyebilsin. Borçlu da bunları vermeye razı olsun. Bu durumda da bir İngiliz'in her türlü varlığı paradan farksız bir hal alıyor demektir. Cermenlerin kanunları kişinin uğradığı zarara karşılık kendisine gümüş verilmesini, işlediği suça karşılık da kendisinden ceza olarak gümüş alınmasını buyurmaktaydı. Ama ülkede çok az gümüş olduğundan gümüş yerine kişiye aynı değerde yiyecek, içecek ya da hayvan verilirdi. Bunun Saksonların kanunlarında bazı ayrılıklarla daha çok çeşitli insan topluluklarının zenginliği ya da yoksulluğuyla orantılı olarak tespit edildiğini görüyoruz. Önce kanun bir sunun hayvan olarak değerini belirtiyor. İki tremislik bir sunun değeri 12 aylık bir öküz ya da kuzusuyla beraber bir koyun demekti. Dipnot: Burada söz konusu olan Roma İmparatorluğu'nun altın susudur. Bir tremis, bir oreos'un üçte biri değerindedir. Üç tremislik bir su ise 16 aylık bir öküz demekti. Bu insan topluluklarında para, hayvan, mal ya da yiyecek içecek şeklini alıyordu. Bu saydıklarımız da para olup çıkıyordu. Gümüş yalnız nesnelerin işareti olmakla kalmıyor, kambiyo konusunda göreceğimiz gibi paranın işareti oluyor, parayı temsil ediyordu. Konu 3. Düşüncel paralar üzerine. Gerçek paralar vardır, düşüncel paralar vardır. Hemen hepsi düşüncel paralar kullanan uygar milletler, salt gerçek paralarını düşüncel para haline koydukları için böyle davranırlar. Önce gerçek paraları belli ağırlıkta, belli ayarda bir madenden yapılmıştır. Ama çok geçmeden kötü niyet olsun, ihtiyaç olsun, her madeni paranın ağırlığından bir miktar alınmasına sebep olur. Ama bundan ötürü de paranın değerini gösteren adı değişmez. Örneğin bir gümüş lirada bulunan gümüşün yarısını alırlar ama ona lira adını vermeye devam ederler. Gümüş liranın 20'de biri olan bölümüne artık o liranın 20'de biri olmadığı halde su adını vermeye devam ederler. Artık lira düşüncel bir lira, su da düşüncel bir su haline almıştır. Öteki bölümleri için de böyledir. Hatta öyle olur ki lira dediğimiz şey gerçek liranın çok küçük bir bölümü haline alabilir. Böylece daha da düşüncel olur. Bir an gelir gerçekten bir lira, gerçekten bir su değerinde olan bir para basılmaz olur. O zaman lira da su da salt düşüncel para haline alır. O zaman her madeni parayı istenildiği kadar lira, istenildiği kadar su adı verilir. Bu değişiklik böylece devam edip gidebilir. Çünkü bir şeyin özelliğini değiştirmek ne kadar güçse adını değiştirmek de o kadar kolaydır. Herhangi bir şekilde kötüye kullanmayı önlemek için ticaretin gelişmesi istenilen ülkelerin tümünden yalnız para kullanılacağını buyuran, bunların düşüncel paraya çevrilmesini kesin olarak yasaklayan bir kanun çıkarmak çok yerinde bir hareket olur. Her şey bir değişikliğe uğrayabilir şu yeryüzünde. Ama herhangi bir konuda ortak ölçü olarak kabul edilen bir şeyin değişikliğe uğratılmasına hiçbir zaman müsaade etmemeli. Ticaret zaten kararsız bir şey. Tutup da bu kararsız olan şeye yeni bir kararsızlık daha katmak çok acı olur insanlar için. Konu 4. Altın ve gümüş miktarı üzerine. Uygar milletler yeryüzünde egemen oldukça altınla gümüş miktarı her gün biraz daha artar. Ya kendi ülkelerinde çıkarırlar bunları ya da gidip buldukları yerlerden alıp getirirler. Ama barbarlar üstüne çıkınca tersine bu iki maden de azalır. Nitekim bir yandan Gotlarla Vandallar, öte yandan Tatarlarla Kuzey Afrika ve İspanya'daki Müslümanlar her yeri istila ettikleri zaman bu madenlerin ne kadar azaldığını hepimiz biliriz. Konu 5. Aynı konunun devamı. Amerika madenlerinden çıkarılıp Avrupa'ya getirilen, oradan da Doğu ülkelerine gönderilen gümüş Avrupa'da denizciliğin gelişmesine sebep oldu. Gümüş Avrupa'nın Trampa yoluyla Amerika'dan alıp Trampa yoluyla Doğu Hindistan'a sattığı bir ticaret nesnesi haline aldı. Demek oluyor ki bu madenler bir de ticaret nesnesi olarak görünürse altınıyla gümüşü çok olan bir ülke bir o kadar daha zengin sayılır. Ama yalnız değeri belirten işaret gözüyle bakılırsa, o zaman bu madenlerin bolluğu o derece faydalı olmaz. Çünkü madenlerin bolluğu daha çok azlık üzerine dayanan işaret niteliğini bozar. 1. Pön Savaşı'ndan önce bakırın gümüşe orantısı 1'e 960'tı. Bugün bu orantı aşağı yukarı 1'e 73,5 olmuştur. Dipnot, gümüşün 1 markı 49 lira, bakırın bir libresi de 20 sol olmak şartıyla. Bu orantı eski şeklini aldığı zaman gümüş işaret görevini muhakkak ki daha iyi bir şekilde yerine getirecektir. Konu 6. Amerika'nın keşfinden sonra nasıl oldu da faiz miktarı yarı yarıya düştü? İnka kabilesinden Garcilaso, İspanya'da faiz orantısı verilen ödünç paranın onda biri iken Amerika'nın istilasından sonra bu orantının 20'de 1'e düştüğünü söylüyor. Böyle olması zaten kaçınılmazdı. Önemli miktarda gümüş bir anda Avrupa'ya götürüldü. Çok geçmeden de daha az kimsenin gümüşe ihtiyacı oldu. Her şeyin fiyatı yükseldi, gümüşünkü ise düştü. Orantı bozuldu, bütün eski borçlar birden sönüverdi. Low sisteminin uygulandığı zamanı herkes hatırlar. Kağıt paradan başka her şeyin büyük bir değeri vardı. Amerika'nın istilasından sonra ellerinde parası olanlar mallarının fiyatını ya da bedelini yani faizini azaltmak zorunda kaldılar. O zamandan sonra da ödünç para karşılığında istenen faiz bir türlü eski seviyesine yükselemedi. Gümüş miktarı Avrupa'da her yıl durmadan artıyordu da ondan. Zaten bazı devletlerde ticaretten elde edilen kazançlar üstüne kurulu devlet hazinesi, çok az bir faiz verdiğinden özel kişiler arasındaki anlaşmaların da bu ölçüde uyması gerekti. Nihayet kambiyo işi insanlara paralarını bir ülkeden başka bir ülkeye götürmeleri için büyük kolaylıklar sağladığından paradan yana sıkıntısı olan ülke adeta kalmadı. Parası çok olan ülkeler az olan ülkeleri bu bakımdan beslemekten çekinmediler. Konu 7. İşaret servetlerinin değişirliği içinde nesnelerin fiyatları nasıl tespit edilir? Para ticaret nesneleriyle yiyecek içecek nesnelerinin değeridir. Ama bu değer nasıl tespit edilecek? Yani her nesne paranın ne kadarlık bir bölümüyle temsil edilecek? Yeryüzündeki altın ve gümüş miktarını ticaret nesnelerinin toplamıyla karşılaştırırsak, muhakkak ki her ticaret nesnesiyle her yiyecek içecek nesnesini özel olarak mevcut altın ve gümüş miktarının bir bölümüyle karşılaştırabiliriz. Birinin toplamının ötekinin toplamına orantısı neyse, birinin bölümünün ötekinin bölümüne orantısı da o olur. Diyelim ki yeryüzünde yalnız bir ticaret nesnesi ya da bir tane yiyecek içecek nesnesi var. Ya da satın alınabilen, para gibi bölünebilen bir tek nesne var. Nesnenin bu bölümü paranın toplamının bir bölümünü karşılar. Birinin toplamının yarısı, ötekinin toplamının yarısını, birinin onda yüzde binde birini, ötekinin de onda yüzde binde birini karşılar. Ama insanların arasında mülkiyeti meydana getiren şeylerin tümü aynı zamanda ticaret nesnesi olmadığından, bunların işareti olan madenler ya da paralar hep birden var olmadığından, fiyatlar nesnelerin toplamı ile işaretlerinin toplamı arasındaki orantıyla bir, bir de ticaret alanına giren nesnelerin toplamıyla aynı alana giren işaretlerin toplamı arasındaki orantıya göre tespit edilir. Bundan başka bugün ticaret alanına girmeyen nesneler yarın pekala girebileceğinden, bugün aynı alanda mevcut olmayan işaretler yarın mevcut olabileceğinden, nesnelerin fiyat tespiti o halde temelli olarak her zaman için nesnelerin toplamının işaretlerin toplamına olan orantısına bağlı olacaktır. Böylece hükümdar ya da kanun yapıcısı nasıl ki bir emirname çıkarıp birin ona nispetinin birin 20'ye nispetine eşit olduğunu kabul ettiremezse, ticaret nesnelerinin fiyatlarını da öylece bir emirname ile tespit edemez. Nitekim Antakya'da yiyecek içecek fiyatlarını düşüren Julien'in orada korkunç bir kıtlık yarattığını görüyoruz. Konu 8. Aynı konunun devamı. Afrika kıyılarında yaşayan zencilerin işin içine para karıştırmadan kendilerine özel bir değerler işareti vardır. Duydukları ihtiyaç ölçüsüne göre her ticaret nesnesine kendi kafalarınca biçtikleri değere dayanan salt düşünsel bir işarettir bu. Şu ticaret nesnesi ya da açlık onlar için 3 macute eder, bir başkası 6, bir başkası da 10 eder. Sanki 3, 6, 10 diye sayıyormuş gibi bir halleri vardır. Bütün ticaret nesnelerini birbirleriyle karşılaştırmak suretiyle çıkarırlar bu değeri ortaya. İş böyle oldu mu da özel para diye bir şey olamaz. Filan ticaret nesnesinin bir bölümü öteki ticaret nesnesi için para olup çıkar. Bu çeşit değerlendirme tarzını bir an için bizim ülkemizde bizim tarzımızla birleştirerek uyguladığımızı farz edelim. Yeryüzündeki bütün ticaret nesneleriyle yiyecek içecekler ya da her devlete özgü ticaret nesneleriyle yiyecek içecekler ötekilerden ayrılmış olarak ele alınırsa belli bir miktar macude ederler. O devletin gümüşünü ne kadar makut varsa o kadar parçaya bölersek her gümüş bölümü bir makutun işareti olur. Bir devletin gümüş miktarının iki misline çıktığını farz edersek her makut için iki misli gümüş gerekir. Ama gümüşü iki misline çıkarmak suretiyle makut sayısını da iki misline çıkarıyorsunuz demektir. Şu halde orantı miktarları iki misline çıkarmadan önceki şeklini korur. Amerika'nın keşfinden bu yana altınla gümüş miktarı Avrupa'da 20 kere çoğaldıysa, ticaret nesneleriyle yiyecek içecek nesnelerinin fiyatının da 20 misline çıkması gerekirdi. Ama öte yandan ticaret nesnelerinin miktarı 2 misline çıktıysa, bu ticaret nesneleriyle yiyecek içecek nesnelerinin fiyatlarının bir yandan 20 misli artması, öte yandan 2 misli düşmesi, yani eninde sonunda 10 misli artması gerekirdi. Ticaret nesneleriyle yiyecek içecek nesnelerinin artması ticaretin gelişmesiyle mümkündür. Ticaretin gelişmesi ise durmadan gelen gümüşü arttırmakla, yeni yeni ticaret nesneleriyle yeni yeni yiyecek içecek nesneleri veren yeni topraklar ve yeni denizlerle ilişkide bulunmakla mümkündür. Konu 9. Altınla gümüşün bağıntılı azlığı üzerine. Altınla gümüşün birlikte azlığından başka, bu madenlerden birinin ötekiyle bağıntılı olarak bolluğu ya da azlığı vardır. Cimri altınla gümüşü biriktirir çünkü para harcamaktan hoşlanmadığı için eskimeyen, yok olmayan işaretleri sever. Gümüştense altını saklamayı tercih eder. Çünkü yitireceğim diye her zaman korkar. Hem sonra hacmi küçük, değeri büyük olan şeyi gizlemekte daha kolaydır. Demek oluyor ki gümüş bol olduğu zaman altın ortadan yok olur. Çünkü herkesin gizleyecek kadar altını vardır. Gümüş azalınca bu kez de altın ortaya çıkar. Çıkarılması zorunludur da ondan. Şu halde kural şu. Gümüş az olunca altın ortaya çıkar. Altın az olunca gümüş ortaya çıkar. Bu da bağıntılı bolluk ve azlıkla gerçek bolluk ve azlık arasındaki farkı iyice hissettirir. Üzerinde bir hayli konuşacağım bir konudur bu. Konu 10. Kambiyo üzerine. Kambiyo denen şeyi meydana getiren çeşitli ülkelerde paranın bağıntılı bolluğu ile azlığıdır. Kambiyo paraların bulunduğumuz süre içinde bir anlık değerinin tespitidir. Gümüşün de maden olarak bütün öteki ticaret nesneleri gibi bir değeri vardır. Bundan başka öteki ticaret nesnelerinin işareti olabileceği için bir değeri daha vardır. Bununla beraber salt ticaret nesnesi olarak kalsaydı, değerinden çok şey yitirmiş olacağından zerre kadar şüpheniz olmasın. Para olarak gümüşün, hükümdarın bazı oranlara göre tespit edebileceği, bazı oranlara göre de edemeyeceği bir değeri vardır. 1. Hükümdar maden olarak ele aldığı bir miktar gümüşle para olarak ele aldığı aynı miktar gümüş arasında bir orantı kurar. 2. Para olarak kullanılan çeşitli madenler arasındaki orantıyı tespit eder. 3. Her madeni paranın ağırlığı ile ayarını tespit eder. Sözün kısası her madeni paraya sözünü ettiğim ideal değerini verir. İşte ben bu dört orana göre paranın değerine pozitif değer diyeceğim. Çünkü bu değer bir kanunla tespit edilir. Bundan başka her devletin parasının öteki devletlerin paralarıyla karşılaştırıldığı zaman bağıntılı bir değeri daha vardır. İşte kambiyonun tespit ettiği bu bağıntılı değerdir. Bu değer fazlasıyla pozitif değere bağlıdır. Hükümdarın takdirine göre değil, tüccarların genel takdirine göre tespit edilir. Çünkü binbir koşula bağlı olarak durmadan değişir. Bağıntılı değeri tespit etmek için birçok milletler en çok gümüşü olan millete ayak uydurmak zorundadırlar. Eğer o millette bütün milletlerdeki gümüşün toplamı kadar gümüş varsa, her milletin gidip onunla boy ölçüşmesi gerekir. Bunun sonunda da tıpkı o önemli millete ayak uydurdukları gibi birbirlerine de ayak uydurmuş olurlar. Sözünü ettiğimiz o millet yeryüzünde bugün muhakkak ki Hollanda'da bulunandır. Bununla oranlı olarak kambiyoyu inceleyelim. Hollanda'da floren adı verilen bir para vardır. 1 floren 20 sol ya da 40 yarım su ya da gros değerindedir. İşi daha kolay bir şekilde anlatmak için diyelim ki Hollanda'da floren diye bir şey yok, yalnız gros var. 1000 floreni olan kişinin 40 bin grosu olur. Şimdi Hollanda ile kambiyo söz konusu oldu mu sorun her milletin para biriminin kaç gros değerinde olduğunu bilmekte gizlidir. Örneğin Fransa'da genel olarak para birimi 3 liralık eküler şeklinde olduğundan kambiyo 3 liralık bir ekünün kaç gros değerinde olduğunu sorar. Eğer kambiyo 54 olarak tespit edilmişse 3 liralık bir ekü 54 gros eder. 60 olarak tespit edilmişse o zaman 60 çok gros eder. Tersine gümüşü bolsa o zaman ekü daha az gros eder. Kambiyonun değişmesine sebep olan bu azlık ya da bolluk, gerçek azlık ya da bolluk değildir. Bağıntılı bir azlık ya da bolluktur. Örneğin Fransa'nın Hollanda'nın Fransa'da bulundurduğundan daha çok sermaye bulundurması gerekiyorsa, o zaman Fransa'da gümüşün daha çok, Hollanda'da ise daha az olduğu sonucuna varırız. Elbette bunun tersi de olabilir. Diyelim ki 3 liralık bir ekünün kambiyo değeri 54 gros'tur. Fransa ile Hollanda bir tek şehir halinde olsaydı, bir ekü vermek için Fransız elini cebine sokar 3 lira, Hollandalı ise 54 gros çıkarırdı. Ama Amsterdam'la Paris arası bir hayli uzak olduğundan, benim 3 liralık eküye karşılık Hollanda'da bulunan 54 grosunu verecek olan kişinin bana Hollanda üzerine çekilmiş 54 grosluk bir poliçe vermesi gerekir. Burada artık söz konusu olan 54 gros değil, 54 grosluk bir mektuptur. Böylece gümüşün azlığı ya da bolluğu üzerinde bir yargıda bulunabilmek için Fransa üzerine çekilmiş 54 grosluk poliçe sayısının mı, yoksa Hollanda üzerine çekilmiş bir ekülük poliçe sayısının mı Fransa'da daha çok olduğunu öğrenmek gerekir. Hollandalıların verdiği poliçe sayısı çok, Fransızların verdiği ekü sayısı azsa gümüş Fransa'da az, Hollanda'da çok demektir. O zaman kambiyonun yükselmesi, benim eküme 54 gros'tan fazla ödenmesi gerekir. Aksi takdirde ben de ekümü vermem. Tabii bunun tersi de olabilir. Görülüyor ki kambiyodaki çeşitli işlemler daima denkleştirilmesi gereken bir gelir ve gider hesabının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Nasıl ki özel bir kişi para değiştirmeden borcunu ödeyemezse, borçlu olan bir devlet de kambiyo yoluyla borcunu ödemek olanağını bulamaz. Yeryüzünde 3 devlet var diyelim. Fransa, İspanya ve Hollanda. Birkaç İspanyolun Fransızlara 100 bin gümüş mark borcu olduğunu, birkaç Fransızın da İspanyollara 110 bin gümüş mark borcu olduğunu düşünelim. Yine diyelim ki bazı koşullar yüzünden bu Fransızlarla İspanyollar paralarını geri çekmek zorundadırlar. Kambiyo işlemleri bunu nasıl karşılar acaba? Her iki millete 100 bin markı karşılık olarak ödetir. Ama Fransa yine İspanya'ya 10 bin mark borçlu kalır. İspanyolların Fransa üzerine çekilmiş 10 bin marklık poliçesi olur. Fransa'nın ise İspanya üzerine çekilmiş 5 paralık poliçesi olmaz. Hollanda Fransa'ya karşı aynı durumda olsa, yani Fransa'ya 10 bin mark borçlu olsa, o zaman Fransa İspanya'ya borcunu iki şekilde ödeyebilir. Ya İspanya'daki alacaklılarına Hollanda'daki borçluları üzerine çekilmiş 11 marklık bir poliçe verir ya da İspanya'ya 10 bin gümüş mark gönderir. Bundan da şu sonuç çıkar ki bir devlet başka bir devlete para göndermek ihtiyacını duydu mu bu parayı işin özelliği gereği ya para olarak ya da poliçe çekmek suretiyle gönderir. İkisi arasında hiçbir fark yoktur. Bu iki ödeme tarzından hangisinin daha elverişli olduğunu tayin etmek o sıradaki duruma göre değişir. O anda Hollanda'da hangi ödeme tarzının daha çok gros sağlayacağını incelemek gerek. Çil çil gönderilen gümüşün mü yoksa Hollanda üzerine çekilmiş aynı değerde bir poliçenin mi?